Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimize başlık olarak günahta yarışan dindarlar diye belirledik. Bu din konusu her insan için olması olmazdır. Yani adam ateist de olsa, ben dinsizim de dese, o senin dinini beğenmiyorum demek ister. Kendine göre bir din anlayışı vardır. Şimdi dindar olmak kolaydır. Allah'a inanıyorum demek kolaydır. Ama Allah'a inanıp güvenmek, yani lafta çok kolaydır da fiilen çok zordur. Çünkü imtihan menfaatlerimizle doğrular arasında yapılan tercih de yaşanır. Onun için bu dindar kelimesinin kapsamına herkes girer de, bugün burada kastettiğimiz biraz daha işte dış görünüşü itibariyle kendisini dindar olarak takdim eden kişilerdir. Şimdi mesela Adem Aleyhisselam ya da şöyle diyelim, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca meleklere, Adem'e secde edin dedi. Meleklerden biri olan İblis Adem'i kıskandı ve secde etmedi. Secde etmediği sırada kendisini dinsiz falan göstermedi. Yani Allah-u Teala ne dedi? Rabbi enzirni ila yevmi yub'atun dedi. Ya Rabbi, bunların yeniden yaratılacakları güne kadar bana süre ver dedi. Yeniden yaratılma ne zaman? Kıyamet günü. Zaten kendisi meleklerden birisiydi, yoldan çıktı. Henüz gönderilmiş bir elçi yok. Elde bir kitap yok. Ve kendini de işte Allah-u Teala niye secde etmedin dediği zaman ben senin emrini tutmam demedi. Ben daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Doğru bir söz söyledi, evet gerçekten Allah onu ateşten yaratmış. Adem Aleyhisselam da çamurdan yaratmış. Fakat orada bir şey yaparak, laf cambazlığı yaparak, işte ben daha hayırlıyım. Hayırlığı da ateşle su arasındaki şey, toprak, çamur arasındaki farkı göstererek söylemeye çalıştı. Sanki Allah'a karşı değilmiş de Adem'e karşıymış gibi bir tavır şey yaptı. İşte burada iblis kendisini asla dinsiz saymaz. Zaten iki ayette inni akhafullah der. Ben Allah'tan korkarım der iblis. Dolayısıyla kendini dindar saymak başka bir şeydir. Dindar olmak başka bir şeydir. Şimdi Adem Aleyhisselam da biliyorsunuz öğretmeni Allah-u Teala her şeyi öğretti ona. Bir bahçeye yerleştirdi. İşte Bakara 34'te dedi ki estağfirullah, udkul ente ve zevcukel cenne. Eşinle beraber şu bahçeye girin. O bahçeye girerken Havva validemiz Adem Aleyhisselam'ın eşiydi. Bir takım kurgular yaparak olayı sağa sola çekenleri biliyorsunuz, var. Adem Aleyhisselam'ın eşi olarak girmişti o bahçe. Zaten onların soyundan gelecek olan bir nesilden de herkesin haberi vardı. Ondan sonra فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شُئْتُمْ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شُئْتُمْ اَرَغَدًا وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي الشَّجَرَةً diyor Allah. Yani istediğiniz yerden bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yani yasak sadece bir tek ağaçla alakalı. Her şey serbest. Bakın bilgi var. İlim var. Yani Allah tarafından öğretilmiş bir ilim. Maddi imkan sonuna kadar. Ama insanoğlunda doymak bilmeyen arzular vardır. Şöyle içinizde biraz maddi durumu iyi olmaya başlayanlar bunu kendileri yaşarlar. Şimdi mesela önce derseniz ki ya yani bir karnımı doyuracak kadar bir ekmeğim olsa, acımdan ölüyorum. O kadar bir ekmek olsa daha ne isterim ki? O ekmek geçer elinize, ya bunun yanında bir de işte bir peynir olsa, o gelir şu yanında bir de şu olsa, o gelir bu olsa. Ondan sonra ya işte şuyum olsun, buyum olsun, buyum olsun. Bakarsınız ki doymak mümkün değil. Ne kadar zengin olursanız olun, zenginleştikçe iştahınızın çok daha fazla kabardığını görürsünüz. Neden? Çünkü Allah-u Teala imtihanı menfaatlerimizle doğrular arasındaki tercihte yapıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı düşünün burada. Zenginlik olarak hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar bir zenginlik içerisinde. Her şeyi var. Bilgi de var, her şey de var. Fakat sonra Allah-u Teala Adem'e bir uyarıda da bulunuyor. Taha suresinin 117. ayetinde diyor ki ve izkunna fekulna ya Adem inne hâze aduvvun leke ve li zevcik. İblisi gösteriyor. Bak bu var ya, senin ve eşinin düşmanıdır. Bunu söyleyen kim? Allah. Şüphe etmesi mümkün mü Adem Aleyhisselam bu bilginin doğruluğundan? Mümkün değil ya. Yani. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ Sakın ha ikinizi bu bahçeden çıkarmasın. Bu cennet kelimesi bahçe manasına gelir Arapçada. Yani bir, üzerinde bitki örtüsü olan bahçe. Yoksa ahiretteki cennet değil. Çünkü Allah Adem Aleyhisselam bu topraklarda yaratmış, tekrar bir yere götürmemiştir. Burada öleceksiniz, burada toprak olacaksınız, yeniden buradan dirileceksiniz demiştir. Bak ikiniz de bu bahçeden çıkarmasın. Feteşka, sıkıntıya girersin Adem. Dikkat et diyor. İnne leke la tecu'a fîhe ve la ta'ra. Burada ne aç kalırsın ne de çıplak. Demek ki orada giyim ve kuşamla ilgili de şey var. Zaten Adem Aleyhisselam beşer, elbiseli. Bu batılıların hayallerini bakıyoruz ki Müslümanlar şey ilim zannederek kullanıyorlar. Böyle bir olay yok. Adem Aleyhisselam yeryüzünün en bilgili insanı, bilgisini yazıyla öğrenmiş. Beşer olmasının sebebi vücut yapısının farklılığından ve elbise giymesinden dolayıdır. O farklılığı, yani Adem'in beşer olmasını gerektiren elbise farklılığını iblis ortadan kaldırıp onda diğer canlılar gibi yapmaya gayret ediyor. Çünkü fark o. Yani Adem elbisesiz falan değil. Ondan sonra ve inneke la tazmau fiha ve la tadha. Burada susuzluk da çekmezsin. Güneşin altında da kalmazsın. Ağaçlar var, istediğin gibi serin. Ama fevesvese ileyhi şeytan. Şeytan ona vesvese verdi. Yani fısıldıyor kulağına. Gale ya Adem hel edullüke ala şeceretil huldi ve mülkin la ebla. Seni ölümsüzlük ağacını sana göstereyim mi diyor. Şimdi Adem Aleyhisselam biliyor ki burası ölümlü bir yer. Çünkü şeyde Araf suresinde az önce okuduğum ayetle Allah-u Teala ölümlü olduğunu bildiriyor şeye, Adem Aleyhisselam'a. İşte bu 25. ayette fiha tahyavne, bu topraklarda yaşayacaksınız. Sen ve soyundan gelenler. Ve fiha temutun, bu topraklarda öleceksiniz. Ve minha tuhracun, tekrar bu topraklardan yeniden çıkarılacaksınız, yeniden diriltileceksiniz. A'raf suresi 25. Şimdi İblis öyle şey söylüyor ki, yani insan, Adem Aleyhisselam'ın orada bir rakibi var mı? Yani falan çok zengin, benim de şuyum olsun diyeceği kişi var mı? Yok. Tek rakip kim? Allah-u Teala. Bakın, Allah'ın özelliklerine şey yapıyor, özeniyor. Mesela yok olmayacak saltanat. İşte İblis vesvese verip şunu diyor. Ya Adem, hel edullüke ala şeceretil huld, ölümsüzlük ağacını sana göstereyim mi diyor. Allah demiş ki şu ağaçtan yeme, İblis senin düşmanındır demiş. Ölümsüzlük ağacını göstereyim mi diyor. Ölümsüzlük kimin özelliği? Allah'ın. Ve mülkin la yeble, ve yıpranmayacak bir saltanat. Kimde var? Allah'ta var. Bakın, Allah'la yarışmaya kalkıyor. Dikkat edin. Ve neyle? Allah'ın yasağını çiğneyerek, Allah'ın bu senin düşmanındır dediğinin sözünü dinleyerek. Bu son derece önemli. Dikkat edin ya. فَاَكَلَا مِنْهَا, ikisi de yediler. Az önce söylediğim gibi İblis'in asıl amacı onların elbiselerini soyup vücutlarını ortaya çıkarmak. Şimdi bize edep yeri falan diye ezberletmişlerdi eskiden beri. Yıllarca edep yeri diye tercüme ettik. Sonra baktık ki değilmiş. Yani Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması metoduna göre baktığın zaman vücudunu ortaya çıkarmak. Sev'e vücut demek. Mesela şeyde ilk öldürülen kişi kimdi? Adem'in oğullarından. Yok, Kabil. Habil değil.
Habil
öldürülen dedim. Öldüren demedim. Şimdi o orada bir sev'e kelimesi geçer orada. Şimdi şeyde 31. ayette Maide suresinin فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لُيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْأَةَ اَخِيهِ. Biz eskiden beri sev'e kelimesini edep yeri diye öğrenmiştik. Halbuki burada öldürülmüş. Öldürürken kardeşinin sev'esini nasıl örtecek toprağa? Nedir? Yani vücudunu, değil mi? Toprağı nasıl, toprakla nasıl örtecek? Toprağın içine nasıl gömecek diyelim bugünkü şeyde. Onu bilmiyor. Çünkü yeryüzünün ilk ölüsü. Yeryüzünün ilk ölüsü Adem'in oğlu olduğuna göre Ademler mi var, sadece Adem mi var? Ademler olsa yeryüzünün ilk ölüsü bu olur mu? Ve onun sev'esini, ne demek olur sev'esi? Toprağı ne? Vücudu. İşte insanın beşer olması deri yapısındaki farktan dolayıdır. Onun için dikkat ederseniz insandan başka elbiseli bir varlık yok. İşte beşer yaratıyorum dediği zaman elbise farkı olduğu için İblis de ilk önce bu farkı ortadan kaldırmaya çalışmış. Elbisesi açılsın, vücudu gözüksün. Yok diyorlar işte orada Adem Havva'nın cinselliğini hissedecekmiş de bilmem. Ya kardeşim, o bahçeye girerken eşinle beraber gir dedi. Eşi ne demek eşi? Şimdi dolayısıyla şeytan Adem'le Havva'nın vücudu açılsın, yani bir şey yapsınlar, beşerlik özelliği kaybolsun diye uğraşıyor. Onlar da başlıyorlar, elbiseleri açılıyor ve o bahçenin yapraklarıyla üstlerini örtüyorlar. Şimdi bakın, dikkat ediyor musunuz? Adem Aleyhisselam Yapılan imtihanı kazandı mı? Ha? Kaybetti. Kaybetmesinin sebebi ne? Bilgisizlik mi? Ha? Yaptığı işin günah olmadığını bilmiyor muydu? İblisin onun düşman olduğunu bilmiyor muydu? Allah'ın yasakladığı bir şeyden, yiyecekten ne umuyorsun sen? Ne bekliyorsun? Yani sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Dikkat ediyorsanız, tamı tamına Cenab-ı Hakk'a ne yapmış oldu? İsyan etmiş oldu. Zaten Allah-u Teala da öyle söylüyor. Ve asa Adem Rabbehu fagava diyor yani. Evet, bu şeyde. Taha suresinin 121. ayetinde. Adem Rabbine isyan etti. Ve şey yaptı, kendisini böyle bir takım kuruntulara kaptırdı. İsyan ederek kuruntulara kaptırdı. Böyle bir takım hayaller, kurgular peşine düştü. Eskiden Süleymaniye Camisi'nde cuma vaazlarında bu ayet okuduğum zaman cemaat bir kalkardı. Olur mu öyle şey? O Allah'ın nebisi, o isyan eder mi? Tamam diyordum. Gidin Allah'a anlatın. Bana niye anlatıyor? Bu okuduğum Allah'ın ayeti. Şimdi sonra tabi biliyorsunuz tevbekar oldu, günahından döndü. İblisle Adem'in farkı, ikisi de günah işlemiş ama iblis tevbe etmemiş. Böyle kategorili ile kendisini savunmaya çalışmış. Ama Adem, tamam ya Havva ile ben, biz yanlış yaptık demiştir. Olay bu. Günah işleyenler mutlaka öyle bir şey yaparlar ki kendilerini günahkar göstermek istemezler. Bir laf oyunuyla. Yani yaptım ama hele bir soy ki niye yaptım? Başlar anlatmaya. İşte şimdi bugünkü dersimizde de ehli kitap dediğimiz zaman akla ilk gelen Tevrat ve İncil'de uzman olan kişiler, yani Tevrat'ı ve İncil'i bilen kişiler. Ama kitap denince Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan Resulullah'a kadar vermiş olduğu kitap anlaşılır. Ehil de o işte ehil olan, uzman olan kişi anlaşılır. Yani kelime, sözlük anlamıyla herkes kastedilebilir. Yani bizim Müslümanların uleması da kastedilebilir sözlük anlamı itibariyle. Ama terim anlamıyla sadece Yahudi ve Hristiyanların uzmanları, ehil kelimesi bir uzmanlığı ifade eder ama bir de utül kitap vardır, herkesi içerisine alır. Yani kendine kitap verilenler. Yani herkes derken yani bütün Yahudileri, bütün Hristiyanları içine alır. Şimdi Maide suresinin şeyde 61. ayetinde Yahudi ve Hristiyanların şimdi tavrına bakın. Kimin tavrına benziyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giden ehli kitap, yani Yahudi ve Hristiyan alimleri ne yapıyormuş bakın. Ve izâ câûkum kâlû âmennâ. Size geldikleri zaman ne derler? Âmennâ. İşte bu beklediğimiz nebi. Bu beklediğimiz kitap. Ondan sonra ve kad dehalu bil küfri ve hum kad harucu bi. Onlar kafir olarak oraya girdiler, kafir olarak çıktılar. Yani amenna dedikleri zaman sizi kandırmaya çalışıyorlar. Bunların başka bir niyetleri yok. Oraya kafir olarak girdiler. Çıkartan kendi de kafir ama size karşı inanmıyorum demiyor. Bunu kim yaptı? Adem mi yaptı, iblis mi? İblis yaptı değil mi? Yani bak lafa baktığınız zaman mesela iblis lafla Allah'a karşı isyan ettiğini söylüyor mu? Tutmam diyor mu? Bak bu Yahudi ve Hristiyan alimleri de girdikleri zaman Resulullah'a ne diyorlar? Müslümanlar da bizim yanımıza da geldikleri zaman amenna tabii. Yani burada anlatılanlar hepsi böyle değil tabii. Kafir olarak girip kafir olarak çıktılar. Vallahu alemu bima yektumun. Onların içlerinde neyi sakladıklarını Allah çok iyi biliyor. Şimdi tamam. Evet. Şeyden geliyor, Necran'dan bir Hristiyan heyeti Medine'ye geliyor. Orada gelirken o heyet başkanı bir papazın işte kardeşi yolda gelirken onların işte konuşmalarını dinliyor. Bir şey yapıyor. Atı sekiyor, düşecek gibi oluyor. Kardeşi Resulullah'a hakaret edince hemen o papaz müdahale ediyor. Diyor ki sakın ha, o Allah'ın nebisidir. O da şaşırıyor. Allah bir. Peki o Allah'ın nebisi ise biz daha neye gidiyoruz oraya? İnanmaya gidelim. Gidiyorlar orada. İşte bir mübahale denen, yani bir türlü kabul etmiyorlar. Neyse uzun tabii olay. Geri dönüyorlar. Geriye dönerken diyor ki ya niye kabul etmediniz? Madem Allah'ın nebisi buydu niye inanmadınız? Yahu diyor. Oğlum sen deli misin ya? Necran'da o koskoca kilise bizde. Orada bir sürü şey var, itibarımız var, etrafta işte şeyimiz var, bir takım maddi gelirlerimiz var. Biz Müslüman olduk dersek bunlar hepsi gider. Şimdi nedir bakın? Dünyalık arzusuyla ne yaptı? Dini feda etti. Dünyalık arzusuyla dini feda etti. Şimdi bunlar da içlerinde gizledikleri o. Tamam, Muhammed Aleyhisselam son nebi, Kur'an'ın son kitap. Ama kardeşim biz bunu kabul ettiğimiz zaman kiliselerimizi kapatmamız lazım. Etrafımızda kimse kalmayacak. Olur mu? Bir ömür harcamışız bu işe. Olmaz. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ. O Yahudi ve Hristiyan ulemanın çoğusunu görürsün ki günahta yarışıyorlar. Niye günahta yarışıyorlar? Çünkü doğru dini anlatırsan kimseden 5 kuruş alamazsın. Ama dini sulandırırsan, milleti bedava cennete gönderirsen herkesten para alırsın. Gel şey yapalım. Senin işte günah çıkartalım. Tarikatlarda ne var ki günah çıkartma yerine? Tevbe almak var. Tevbe almak var. Kardeşim tabii din tüccarlığı. Şimdi anlatırlar, Hollanda'da bir Türk gitmiş, iş bulamamış. Bir şeyin yanında bir kilisenin önünde oturuyormuş. Bakmış millet kuyruk. Ya niye hayırdır niye? İşte şey ya, günah çıkartıyoruz. Tamam, cebinde bir 10 doları varmış. Şimdi 10 eurosu varmış. Demiş ki ben de bir gireyim. Giriyor içeriye. Ne var senin affedilecek ne? Yok diyor. Ben cehennemi istiyorum. Ne yapacaksın cehennemi ya? Kaç lira? Sen 10 euroya verir misin cehennemi? Tamam verdim ama belgesini de isterim. Al diyor. Şimdi ertesi gün gidip o kapıda oturuyor. Gelenlere diyor ki içeri gitmeyin. Niye? Cehennemi ben aldım. Hiçbirinizi sokmayacağım içeriye diyor. Mecburen cennete gideceksiniz. Kurtuldunuz. Şimdi papaz bakıyor ki gelen yok, giden yok. Dükkan. Ya niye böyle? Sonra bakıyor oraya, o şeyin yanına gelen geri dönüyor. Gelen geri dönüyor. Allah Allah. Sonra o da bakıyor. Ha, anlıyor meseleyi. Bir gel bakayım içeriye. Ver şeyi bana geri. Vermem diyor. Ya tamam 10 euro vermiştim ben sana 50 euro. Ya olmaz 100. Epeyce bir para alıyor, ondan sonra cehennemi geri veriyor ona. Şimdi tabii bu bir hikayedir ama bir gerçeği hatırlatıyor. İnsanlar, yani din adamları dini satıp para kazanmak istedikleri zaman bunu pekala yaparlar. Yaparlar. Şeyde İstanbul Müftülüğü'ne geldiğimde işte zenginlerden bir tanesi bir soru sormuştu. Ben de o sorunun cevabı için 1,5 sene uğraştım. Çok sayıda ilmi toplantı yaptım. Çok sayıda kitap, oraya git, buraya git. Sonra adama telefonda dedim ki tamam senin sorun çözüldü falan. Ne oldu? Şöyle şöyle. Teşekkür ederim. Kapattı telefonu. Kim lan, ben 1,5 senedir çalışıyorum. Bu kadar kitap aldık, bu kadar adam, bu kadar toplantı yaptık. Bu sadece bir teşekkür etti. Bu ne biçim bir şey? Sonra kendi kendime dedim ki sen kimin için çalışıyorsun? O adam için çalışıyorsan tamam. Git paranı iste orada. Ama Allah için çalışıyorsan niye ondan bir şey bekliyorsun ki? Sonra kendi kendime aman ya Rabbi şu bu dinden bana tek kuruş nasip eyleme diye dua ettim. Şimdi öyle yaptığın zaman Allahü Teala öyle bir destek veriyor ki hiçbir yerde hiç kimseden göremediğin. Ama işte Allah'a güvenmek meselesi çok önemli. Allah'a güvenin demek kadar kolay bir şey yoktur. Ama güvenmek çok zordur. İşte bakın Adem Aleyhisselam güvendi mi? Allah şunu yapma dedi, yaptı değil mi? Şunu dinleme dedi, dinledi. Sonra aklı başına geldi. Peki İblis Allah'a güvendi mi? O zaman demek ki ilim adamı olmak doğru yolda olmayı gerektirmiyor. Bulunduğu ortamın çok iyi olması doğru yolda olmayı gerektirmiyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın ortamında ne vardı yani? Bir kısım medya mı vardı orada? İnsanları saptıran kişiler mi vardı? Ne vardı? Hiçbirde bir şey yoktu. Öyleyse asıl imtihanı biz kendi kendimize veriyoruz. Cenab-ı Hakk'a güven çok çok mühimdir. İşte hoca olmak demek Cenab-ı Hakk'a güvenmek demek değildir. Eğer sizin niyetiniz hocalığı kullanarak para kazanmaksa her şeyi icat edersiniz. Her şeyi icat edersiniz. Şimdi üç aylara girdik. Sanki 3 aylar diye bir şey varmış da. İşte Recep, Şaban, Ramazan, 3 aylar orucu bilmem ne. Ya Resulullah hayatında bir kere tutmuş mu bunu? Yok efendim işte kandil geceleri. İşte şu gecede şunu yaparsan cenneti garanti ettin. Şu gece şunu yaparsan tamam. Ya bu ne? Kendilerini Allah'la kulun arasına koyan bir sürü hocalar. Yok efendim yan maskefen, yok efendim bilmem ne terliği, yok efendim bilmem ne. Yani bu yan maskefen şu bu falan kolayca anlaşılan şeydir. Ama en kötüsü insanların anlayamayacağı cümlelerle o insanları yoldan çıkarmaktır. Yani böyle laf cambazlığıyla yoldan çıkarmaktır. Şimdi bakın burada diyor ki Allahü Teala 63. ayette, evet 62. ayette, 62. ayette ve terâ kethîran minhum yusârîûne fil ithm. O hocaların çoğusunu görürsünüz ki günah konusunda yarış ediyorlar. Bakın bugün mezheplerin tamamı cariyelerin cinselliğini helal kılar. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de asla mümkün değil. Mezheplerin tamamı kadının evlenmesinde Kur'an'a tamamen ters bir yol izlemişlerdir. Mezheplerin tamamı kadının boşanma hakkını elinden almışlardır. Mezheplerin çok büyük bir bölümü erkeğin boşanmasını çığırından çıkarmışlardır. Mezheplerin tamamına göre rahatlıkla ticaretin önü tıkanmış, faizin önü sonuna kadar açılmıştır. Tamamına göre. Onun için bakın işte İslam aleminde kurulan finans kurumu falan filan denen şeyler bir türlü doğru dürüst bir işe yaramıyor. Ondan sonra diyor ki günah konusunda tamam şey yarışıyor ve udvan ve düşmanlık konusunda çok gayret içerisindeler. Mesela Allahü Teala Estağfirullah ud'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneh diyor. Rabbinin yoluna hikmetle, yani doğru hükümleri göstererek, bak işte İslam şu problemi çözüyor, bu problemi çözüyor, bunu çözüyor, çözümler üreterek insanların önüne ve güzel öğütle insanları Allah'ın dinine çağır dediği halde mezheplerin tamamı bu ayetleri yok sayarak, neredeyse yani bazıları 500 tane, bazıları bir da ona yakın ayetleri, yüzün üzerinde ayeti yok sayarak ve bir iki ayeti bağlamından kopararak müşriklerin öldürülmesi, esirlerin öldürülmesi, ondan sonra yine işte dinden dönenin öldürülmesi gibi konularda ittifak etmişlerdir. Yani İslam'ı yukarıya çıkaracak her şeyde, İslam'ı din buysa ben yokum diyecek hale getirecek her konuda ittifak etmişlerdir. Hemen hemen. Peki şimdi bakın, bir Afrin olayı oldu. Orada bir başarı elde edildi. Ben şahsen onun çok önemli olduğunu ve inşallah büyük bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. O da oradaki askerin göstermiş olduğu başarı. O Afrin'i fethetmekten daha önemli olan, onunla asla kıyaslanmayacak olan gönüllerin fethedilmesidir. Bu son derece mühimdir. Orada sivil halka herhangi bir şey olmaması, herhangi bir kimsenin zarar görmemesi için gösterilen şey çok önemlidir. Şimdi siz birisine değer vereceksiniz ki o da size değer versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kısa sürede İslam'ı yaymasının şeyi budur. İşte Bedir esirlerini aldı. Onlara son derece iyi davrandı. Mekke'yi fethetti. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Bir Halid bin Velid'in küçük bir şeyi dışında. Yani bu kadar da güzellik olur mu? Dedirtecek bir şey. Ama bakıyorsunuz ki işte ve eklihimus suht, haram yemeleri. Yani mesela bakın, hiçbir ayette ve hiçbir hadiste, tekrar hiçbir ayette ve hiçbir hadiste hayvanı müşrik bir kişi keserse yenmez diye bir hüküm yok, ama mezhepler bunu almış. Niye? Çünkü biz keseceğiz ki para bizde kalsın. Bizim dükkana gelsinler. Ondan sonra besmele çekme şartı sadece kurbanda vardır. Ama bütün mezhepler bunu almış. Etlerimiz biz besmeleyle kesilidir diye kasap önüne yazacak. Gidip millet oradan alacak. Hele Avrupa'da olanların neler çektiğini Avrupa'da yaşayanlar çok iyi bilir. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ne kötü iş yapıyorlar. Şimdi bizde bu ehli kitabın dindarları, ben önce Adem Aleyhisselam'dan başladım. İşte bir melek olan iblisten, sonra Yahudi ve Hristiyanlara, sonra da Müslümanların durumlarına. Mesela 4. asra kadar herhangi bir kandil gecesi yokken, o zaman kandil geceleri icat edilmiş. Onu da Vedat'tan dinleyelim. Evet Vedat.
Dün Recep ayının ilk günüydü. Dolayısıyla halk arasında 3 aylar denilen, mübarek 3 aylar denilen döneme girmiş bulunuyoruz. Bu 3 aylarla alakalı meşhur bir hadis vardır. Genelde camilerde de vaazlarda da bu hadis okunur. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ümmetimin ayıdır şeklinde bir hadis. Hadis alimlerinin çoğunluğu bu hadisin uydurmak olduğu konusunda ittifak etmişler. Ayrıca bu aylarda yapılan ibadetlerle alakalı, işte şu namazı kılana şu kadar sevap verilir, kim şu ayda şöyle istiğfar ederse şöyle ecir alır şeklindeki hadislerinin hepsinin mübalağa olduğu ve bunların da alimler tarafından tekzip edildiği belirtiliyor. Bu konuyla alakalı kaynaklarıyla birlikte bilgiler bizim web sitemizde mevcut. Kandil geceleri şeklinde, 3 aylar şeklinde aratırsanız çıkar. Şimdi Bu hafta içerisinde Recep ayına girdiğimizden dolayı Regaip Kandili olacak. Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece. Yani Recep ayının ilk Cuma gecesi deniliyor. Regaip Kandili. Regaip Kandili ile alakalı da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu İslam Ansiklopedisi'nde verilen bilgileri ben şimdi size okuyacağım kısaca. Regaip Gecesi maddesi Diyanet İşleri İslam Ansiklopedisi'nde. Özellikle tasavvufi eserlerde yer alan Hazreti Peygamber'in Regaip Gecesi'nde ana rahmine düştüğü, Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.
Bak, asılsız olan bir olaya dayanarak bu gece Resulullah ana rahmine düşmüş. Ya bunu ki Allah'tan başka kim bilebilir ya, Allah aşkına ya, bu ne saçma bir şey yani.
Hocam bir de tasavvufi eserlerde özellikle demesinin şu açıdan önemi var. Tasavvufun yaygın olmadığı ülkelerde zaten bu geceler bilinmiyor. Bizim Cemal Hoca ile mesela konuştuğumuzda Cemal Hoca diyor ki ben Türkiye'ye geldiğimde ilk defa bu kandillerin isimlerini duydum da. İsimlerini bile daha önce duymamış.
Yani Cemal Hoca dediğimiz Filistinli bir arkadaşımız. Bizim Habrullah yani Arapça sitesini yöneten arkadaşımız. Yani Filistin şurada işte asırlarca Osmanlıların evet. Şeyi altında kalmış. Demek oraya gitmemiş
bu kandil. İsmini bile duymamış. Yani
ismini bile duymamış.
O bile şaşırdı yani bunları görünce burada. Regaip Gecesi ile ilgili özel ibadet ve kutlamalar. Yine Diyanet Ansiklopedisi'nden okuyorum. 5. yüzyılda, Hicri 5. yüzyılda, yani 11. yüzyılda miladi ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs'te Hicri 448'de yani miladi 1056 senesinde Bağdat'ta 480 yılında yani 1087 yılında başlanmıştır.
Nasıl yani, oluyor? Kudüs'te başlanıyor ama Kudüs'te olan arkadaş bilemiyor.
Şöyle bir olay var. Yani noktasal olarak tarihini de biliyoruz biz.
Evet.
İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hazreti Peygamber, sahabe ve tabi'in dönemlerinde Regaip Kandili'nin bilinmediğini, kandil geceleri kutlamasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini, Resul-i Ekrem tarafından genel olarak bidatlerin yasaklanmasının yanı sıra Cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını, bu sebeple Regaip günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapılmasının dinen sakıncalı olduğunu belirtmişlerdir.
Buyur.
Bunu da yazan
belki Diyanet şimdi işleri. Tamam ya belki şimdi Diyanet geçtiğimiz Cuma günü hutbede bütün Türkiye'de Regaip Kandilinizi şimdiden kutlarım demedi mi? Evet. Ne oluyor? Hani geçen de Diyanet İşleri Başkanı diyor ki efendim çok daha önemli işlerimiz var. Niye namaz vakitleri konusunda bu kadar? Ya namaz vakitleri Adem Aleyhisselam namaz vakte bağlı bir ibadet. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilerin emrettiği iki ibadetten bir tanesi bir namaz ve zekat. Bu kadar çok önemli. O ne olacak diyor. Peki bu neymiş? Bunu kutluyorsunuz şeyden önce. Bu ne? Ya bu ne? Neyin peşindesiniz kardeşim ya? Neyin peşindesiniz? Bakın çok hoşuma gittiği için tekrarlıyorum. Ben dinlemedim. Galiba bugün de söylemiş Cumhurbaşkanı. Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet. Bu ikisine bağlı hareket etmek gerekiyor. Dün Rusya'dan duyduğumuz bir haber var. Rusya müftüsü ki Rusya'nın büyük bir bölümü, çok önemli bir bölümü Müslüman. Tabii. Çünkü epeyce gittik oraya. Rusya müftüsü Gaynuddin ve diğer müftüler toplaşmışlar ve şöyle bir karara varmışlar. Aynen Türkiye'deki gibi. Uydurulmuş dinden artık Müslümanlar kurtulması lazım. Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an'la uyumlu olan sünnete yönelmeli ve İslam asli şekline döndürülmelidir. Bir şey daha söylemişler. Yaptığımız araştırmaya göre Eski ulema zaten böyle yapıyormuş. Geçen cumartesi günü de biz burada ortaya koyduk onu ama işte sonradan şey yapanlar kapatıyor, baksanıza. Bugün din diye anlatılmıyor mu? Devam et.
Yani kısaca bunları söylüyor.
Yok yani diğer kandiller zaten hepsi tamam.
Diğer kandiller gelince onları anlatırız.
Evet. Ha, sen bu kandille ilgili konuştun. Evet, evet. Peki şimdi Aydın Mülayim kardeşimizin Kur'an'da din adamları diye bir çalışması var. Yani din adamları konusu son derece önemli. Evet. İkinci baskısı çıktı. Bu senin tezindi değil mi?
Evet. Hocam.
Tabii. Tez olarak da hazırlamıştı. Bu son derece önemlidir. Yani aslında din adamı olmak ya da başka şey, işin esası menfaatlerinizi tercih ediyorsunuz, doğrular mı? İnsanların büyük bir bölümü menfaatlerini tercih eder. Ama doğruları da kimseye bırakmadığı için hep üçkağıtçılık yaparlar. Ama bunu en iyi becerenler de menfaatlerini öne alan din adamlardır. Evet, buyur sen dinleyelim.
Evet. İşte Kur'an'da din adamları tezimizi yazmamıza da en büyük sebepkarları işte bu din adamları olmuştur. Şimdi tezi işlerken de tabii Kur'an'a müracaat ediyoruz ve bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de en çok muhatabı olan şahıslar Allah'ın din adamlarıdır. Yani hocamızın da az önce okuduğu Maide suresi 62. ayetinde Allah-u Teala günahta yarışanlar diye vasıflandırıyor. Yani onlar günahta yarışanları da engellemediler. Yani din adamları engellemiyor. Engellemekle bırakın kendileri yapıyor bu işi. Maalesef baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e hem de tarihi süreç içerisinde bakıyoruz ki Allah'ın dininin önündeki en büyük engel, kitabının önündeki en büyük engel yine de din adamlarıdır. Din adamları olmuşlardır. Halbuki tam tersine Allah'ın kitabını savunacakları yerde, gelen elçileri destekleyecekleri yerde onlar tam engel olmuşlardır. Mesela Allah Resulü'nün son elçinin örneğinde de şunlar geçer. Mesela Evs kabilesinden Amir bin Rahip var. Er-Rahip diye. Amir Er-Rahip. Bu adam Evs kabilesinden Hristiyanlığı kabul etmiş, benimsemiş, bayağı saygı görmüş. Bunda Allah Resulü geldiği günden Medine'ye ona katı bir düşman kesilmiş ve en büyük Medine'de en büyük iki düşmandan birisi Ebu Amir Er-Rahip olmuştur. Ve aynen şöyle demiştir. Demiştir ki hangi kabile olur olsun seninle savaşan o kabilenin yanında olacağım ve hayatım boyu seninle mücadele edeceğim. Neden bunu söylüyordu? Çünkü din adamlarının ortak vasıfları şöyledir, yani kötü din adamları. Allah'a değil kendine çağırır. Allah'ın kitabına değil kendi kitabına çağırır. Kötülükte yarışırlar. Mesela örneğin bugünümüzde olduğu gibi. Mesela tarikat liderlerinin çoğunlukla ne derler? Derler ki Allah'a direkt bağlanmak, ya kabloyu yakarsınız diyorlar. Neye çağırıyorlar?
Yani Allah'a bir tarafı sayıyorlar. Bağlanırsan evet, yanarsın.
Yanarsın diyor. Nereye peki? Nereye yöneleceksiniz? Kendilerine. Ortak evliya, min dunil evliya diyor ya. Yani Allah Teala diyor ya, o kimseler ki Allah'la kendileri arasına evliyalarını koymuşlardır. Bakın işte bunlar Allah'a değil kendilerine çağırıyor. Ve kurtarıcı olarak da, ahirette kurtarıcı olarak da bunlar olmuş oluyor. Ve bunlar diyorlar ki, sen eğer Allah'ın kitabıyla kurtulamazsın zaten engelliyor. Bugün dünyada Yahudilerin, din adamları Yahudileri engelliyor. Halkını engelliyor. Önündeki en büyük engel Tevrat'ın, yani Allah'ın o kitabının öndeki en büyük engel Yahudi din adamlarıdır ki bunları ahbar, Rabbani diye vasıflandırır Allah-u Teala. Ya bu Hristiyanların önündeki de Hristiyan din adamlarıdır, rahiplerdir. Şu günümüzde Müslümanım diye insanların çoğu bilmeden bunu şeyhlerine veya din adamlarına bağlanıyorlar. Ve onların dedikleri ve buyruklarına uyuyorlar ve onların yoluyla gidiyorlar. Birisi Sünni oluyor, birisi Şia oluyor
ve gerçekten bunlar, bu mezhepçilik aslında Allah'ın dininde, Allah'ın o İslam mezhebin, yani İslam'ın yolunun önünde birer engel teşkil ediyorlar. Maalesef bu böyledir. Bir örneğini daha vereyim. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Bugün de, yarın da, çarşamba biliyorsunuz Azerbaycan'da, Nevruz İran'da çok kutlanılıyor. Bizde mollalık diye bir sınıf var. Yani mollalık derler. Yani din adamı diye bir şey dinimizde yok. Herkes eşittir dinin önünde. Herkes dinin bir sorumlusu olması gerekir. Yani Allah'ın emirlerinin. Şimdi bu mollalık ne müessesidir? Bu sınıf böyle yaşayan insanlardan dini kaldırmışlar bu mollalar. Dini kabirsanlığa götürerek ölülerin dini haline getirmişler. Ne yapıyorlar? Orada gidip belli günlerde ölülerine Kur'an okutarak para kazanıyorlar. Yani dinden menfaat elde ediyorlar. Ve bu dini, bu kitabı, bu Allah'ın kitabını لِيُنْزَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Yasin suresinin 70. ayesinde buyuruyor. Bu kitabı biz dirilere, yaşayanlara indirdik. Ama bakıyoruz ki hem İran'da hem Azerbaycan'da ve birçok, yani Rusya'nın hepsi bölgelerinde, bütün bölgelerinde, Türkiye'de de. Şimdi Türkiye'de Allah'a şükür belli şahıslar dini biliyor yani ne olduğunu da. Ama bizde durum biraz daha vahimdir. Yani cenazelerde, ölü, yani defin merasimlerinde de özellikle bu kitabı, Allah'ın kitabını ölülerin kitabıymış gibi takdim ediliyor. Bu arada para kazanılıyor, para elde ediliyor. Maalesef diğer din adamları da bunu engellemiyorlar. Yani bilenler var, onlar da engellemiyorlar. Evet. İşte Kur'an'da diğer kötülüklerini görmek isteyen artık kitabımızdan bakıp görebilirler. Bizimki bu kadar.
Bu kadar mı? Evet hocam. O zaman şey yapalım da bu dersimizin bu bölümünü bitirelim. Tevbe suresinin 34. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu inne kethiren minel ahbar ve ruhban leyekulun emvalen nasi bil batıl. İlim adamı ve din adamlarının çoğusu insanların mallarını haksızlıkla yer ve yasuddun an sebilillah ve Allah'ın yolundan engellerler. Şimdi bak Allah böyle diyor. Kime hitap ediyor? Ya eyyühellezine amenu derken bize, değil mi? Ey müminler. Bakın şimdi şu elimde Diyanet'in şeyi var. Şimdi bundan sonra diyecekler ki Diyanet'e taktı. Yok, sadece Diyanet'e değil, hepsi, herkese söylüyoruz yani. Bizim muhalif olduğumuz fazla kimse yok. İşte tarikatlar, cemaatler, gelenekçiler, yenilikçiler. Tabii bunların arasında mezhepler de dahil. Bunların arasında Diyanet de mecburen giriyor yani. Yoksa onları özellikle seçmiş değiliz. Ama isteriz ki bu Kur'an'a ve Kur'an'a uygun Resulullah'ın söz ve uygulamalarına gelsinler. Ama bu hatalarını söyleyelim ki düzelsinler. Bakın şimdi bu ayete nasıl mana vermişler. Ey iman edenler, bize hitap ediyor. Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Hahamla rahiple bizim ne işimiz olur? İçinizde var mı onlarla işi olan? Var mı? Var mı? Yahu kardeşim, ahbar, hibr, yani mürekkep yalanmış kişi, yani ilim adamı. Ruhban, yani Allah'tan korktuğu görünümünü veren din adamı. Yani niye böyle meal vermiyorsunuz burada? Ama Diyanete mahsus bir hata değil ki, geriye doğru gidin. Hep öyle. Diyanete mahsus bir hata değil. Diğer mealler de okuyor. Öyledir. Bir arkadaşımız dedi ki, yıllarca önce, Şaban Piriş, İşte ilim adamları ve din adamları diye meal verdim diyor. Neredeyse beni şey yapacaklardı yani. Linç edeceklerdi. Sen bizi niye böyle şey yapıyorsun? Ya ayet öyle, ben ne yapayım yani? Evet, şimdi inşallah doğru bir şey olur. Burada bu arada Servet Bayındır'ın yeni çıkan Islamic Finance, yani İslami Finans diye İngilizce kitabı var. İkinci şeyi, cildi bu. Bir de işte bizim bu Doğru Bildiğimiz Yanlışlar adlı kitabın yeni baskısı çıktı. Burada baştan aşağı yeniden gözden geçirdik. Tabii hatalar bitmediği için biz de birçok yazıyı hatalı yazıyoruz yani. Yani şey, yanlışları düzeltmek o kadar zor ki. Mesela kadınların dövülmesi olayı üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Allah'a şükür daha yeni nasip oldu. Artık bundan sonra kesin kanaate vardı ki artık bunda, bu tamam artık. Kimse bu konuda sesini çıkaramaz. Mesela bundan öncekinde kadınların dövülmesi başlıklı yazı vardı. Bir de bunda var. Okuyun, arada çok büyük fark var. Çünkü yani şeyde hani bir taşa, işte bir kuyuya bir deli taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Ama delinin attığı taş fark edilir. Bir adam iyi bir usta tutsa, kuyuyu kazdırsa, dese ki bak kuyuda su gelecek yere çok iyi bir taş koy. Ben zaten başka yere gidiyorum. Ben bu adamlara karşı şeyim var. Bunlar bu kuyudan bir belli bir süre su alsın, ondan sonra alamazsınlar. O usta oraya öyle bir taş koyar ki ondan sonra kim gelse bu taşı kaldıralım dese bile millet kaldırtmaz. Yok, sen o ustadan daha mı iyisin? Bugün bize ne diyorlar? Sen falan alimden daha mı iyi biliyorsun, değil mi? Şimdi dolayısıyla ustalar bu taşı oralara yerleştirmiş. 40 bin tane akıllı taşın yerini bulamıyor. Hakikaten çok zor. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bundan sonra bu dine bulaştırılmış hurafeleri tertemiz ederiz ve bütün dünyaya bu Allah'ın dinini temiz ve yani asli şekliyle tebliğ ederiz. Allah yardımcımız olsun.